Ayrım 6. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 75. Gregory 7 yaşında kendini sokağa atmıştı. Onu annesine bağlayan duygusallık değil, paylaştıkları birkaç alışılmış iş, bir de ödüllendirilen fedakar çocuklarla büyücünün fırınında son bulan nankör çocuklar hakkında eğitici masallardan çıkma, geleneksel bir onur duygusuydu. Ona acıyordu. Judy ile kendisi olmasa, Nora'nın hasır koltuğunda oturup boşluğa bakarak açlıktan öleceğinden emindi. Çocukların ikisi de annelerinin bu kaygısızlığının kötü bir huy olarak değil, ruhsal bir hastalık olarak görüyorlardı. Belki de akılsal bedeni babayı aramak üzere çekip gitmiş ve kozmik bir düzeyin labirentinde yolunu kaybetmişti. Ya da garip makineler ve şaşkın ruhlarla tıka basa dolu o geniş boşluklardan birinde oyalanıp kalmıştı. Judy ile olan içli dışlı ilişkisi yok olmuştu. Gregory onunla buluşma yollarını aramaktan bıkınca ablasının yerine yakın arkadaşların haşin sevgisini, kavgalarını ve bağlılığını paylaştığı Carmen Morales'i koymuştu. Yaramaz ve yerinde duramayan bir çocuktu. Okulda son derece haşarıydı. Zamanının yarısı türlü cezaları yerine getirmekle geçiyordu. Başında eşek kulaklarıyla yüzünü köşeye dönüp durmaktan tutun da kıçına müdire hanımın indirdiği şaplaklarla dayanamayana kadar. Evde pansiyoner gibi davranıyordu, gece yatmaya mümkün olduğu kadar geç gidiyor, Morales'lere gitmeyi ya da Olga'yı ziyaret etmeyi yeğliyordu. Ömrünün geri kalanı en gizli sırlarına varıncaya kadar tanıdığı mahallenin jungle'ında geçiyordu. Ona El Gringo diye ad takmışlardı. Ama ırk ayrımından gelen hınca rağmen birçokları onu seviyorlardı çünkü neşeli ve yardımseverdi. Gringo, Güney Amerika'da İspanyolcadan başka dil konuşan yabancılara, özellikle de Amerikalılara verilen ad. Pek çok dostu vardı. Her zaman ona verecek lezzetli bir şey bulunduran gözlemecinin aşçısı, para ödemeden öykü dergilerini okuduğu dükkanın sahibesi, sinemada ara sıra onu arka kapıdan içeri alıp filmi seyretmesine izin veren yer gösterici gibi. Hatta lakabına olan katkısından asla kuşkulanmamış olan Mor Pipi bile, üç arkadaşlar barında ara sıra ona bir gazoz ısmarlıyordu. İspanyolca öğreneyim derken İngilizcesinin çoğunu unutmuş, sonunda her iki dili de kötü konuşmaya başlamıştı. Bir süre kekeleyerek konuşur olmuş, okul müdüresi Nora Reese'i çağırarak oğlunu mahalledeki rahibelerin geri zekalılar okuluna vermesini tavsiye etmişti ama öğretmeni Miss June araya girerek ev ödevlerinde ona yardım etmeyi üstlendi. Dersler pek ilgisini çekmiyordu, onun dünyası sokaklardı. Orada da çok fazlasını öğreniyordu. Mahalle kentin içinde bir kale gibiydi. Kaçak göçmenlerin hiç kimse kendilerine bir şey sormadan iş bulabildikleri sanayi bölgesinin çevresinde kendiliğinden oluşmuş, ilkel ve yoksul bir gettoydu. Havası kauçuk fabrikasının kokusu yüzünden kirliydi. Hafta içinde buna bir de trafiğin ve yemek fabrikalarının dumanları katılıyor, evlerin üzerinde gözle görünür bir örtü gibi dalgalanan yoğun bir bulut oluşuyordu. Cuma ve cumartesi günleri ölümcül çatışmalara girmeye hazır sarhoşlara, esrarkeşlerin sokağa döküldüğü akşam saatlerinde ortalıkta dolaşmak tehlikeliydi. Geceleri karı koca tartışmaları, kadın çığlıkları, çocuk ağlamaları, erkeklerin kavgaları, ara sıra da silah sesleriyle polis sirenleri duyulurdu. Gündüzleri sokaklar hareket halinde kaynar, o arada köşe başlarında oturan işsiz avare erkekler içki içerek, kadınlara asılarak, zar atarak ve arkalarındaki 500 yılın kaderciliğiyle saatlerin geçmesini bekleyerek gevşerlerdi. Dükkanlar herhangi bir Meksika kasabasında bulunan ucuz malları sergiler, lokantalar müşterilerine tipik Meksika yemekleri sunar, barlarda tekila ve bira içilir, dans salonunda Latin müziği çalınır, kutlamalarda kocaman sombreroları ve süslü giysileriyle içli şarkılar söyleyen mariachi toplulukları eksik olmazdı. Mariachi, tipik giysileriyle Meksika şarkıları çalıp söyleyen küçük topluluk. Ç.N. Herkesi tanıyan ve hiçbir eğlenceyi kaçırmayan Gregory, grubun maskotu gibi müzisyenlerin peşinden içeri girer, şarkı söylerlerken onlara eşlik eder, bir gringo da böyle yetenekleri hiç görmemiş olan halkı coşturmak için Meksika şarkılarının o kaçınılmaz ay ay aylarını bir uzman edasıyla çığırırdı. Hemen herkesle adlarıyla seslenerek selamlaşırdı ve melek yüzü sayesinde pek çok kişinin güvenini kazanmıştı. Daracık sokakların ve geçitlerin labirentinde, bomboş yerlerde ve terk edilmiş binalarda kendini evdekinden daha rahat hissediyor, daha büyük çocukların çeteleriyle karşılaşmaktan her zaman kaçınarak buralarda Morales kardeşlerle ve kendi yaşındaki yarım düzine kadar başka çocukla oynuyordu. Kentin başka yerlerindeki zenci, doğulu ya da yoksul beyaz gençler için olduğu gibi, İspanyol kökenliler için de mahalle aileden daha önemliydi. Sınırları ihlal edilemez kendi bölgeleriydi burası. Her çetenin kimliği, kendine özgü işaretlerle konuşması, kendi renkleri, kendi duvar yazılarıyla belirleniyordu. Uzaktan hepsi aynı görünüyordu. İki kelimeyi bir araya getiremeyen kılıksız çocuklardı ama yakından bakınca farklıydılar. Her birinin kendi usulü, sembolik hareketlerden oluşan karmaşık konuşma biçimi vardı. Gregory'nin ilk gerek duyduğu şey belirli işaretleri öğrenmek olmuştu. Farklı çetelerin üyelerini, ceketlerinin ya da kasketlerinin tipinden, mesaj yollarken ya da birbirlerini dövüşmeye kışkırtırken yaptıkları el hareketlerinden ayırt edebiliyordu. Duvardaki tek bir harfin rengini görmesi, onu kimin çizdiğini ve ne anlama geldiğini bilmesi için yeterliydi. Sınırları çizen de duvar yazılarıydı. Bilmediğinden ya da aşırı bir yüreklilikle çevrede buluşan herhangi biri bunu ağır ödüyordu. Bu yüzden sokağa her çıkışında uzun turlar atması gerekiyordu. İlkokuldaki tek çocuk çetesi Martinez'inkiydi. Bunlar günün birinde mahallenin en korkulan çetesi kasaplara katılmak için hazırlıyorlardı kendilerini. O çetenin üyeleri mor renkten ve K harfinden belli oluyordu. İçkileri renginden dolayı şıra katılmış tekilaydı. Sağ ellerini pençe gibi kıvırıp ağız ve burunlarını örterek selamlaşıyorlardı. Öteki gruplarla ve polisle bitmek bilmez bir savaş halindeki çetenin tek amacı, çoğunluğu okulu terk etmiş, sokaklarda işsiz güçsüz dolaşan ya da ortaklaşa tuttukları odalarda yaşayan gençlere bir kimlik duygusu vermekti. Çete üyeleri yan kesicilik, marihuana ticareti, sarhoşluk, tecavüz ve araba hırsızlığından pek çok kere hapse girip sabıkalı olmuşlardı. Aralarından birkaçı bir boru parçası, tahtadan bir kabza ve bir patlatıcıdan oluşan el yapımı tabancalarla dolaşıyordu ama genelde bıçak, zincir, ustura ve sopa kullanıyorlardı. Bu da her sokak dövüşünde ambulansın aralarından 2-3 kişiyi ağır yaralı olarak alıp götürmesine yetiyordu. Çeteler Gregory için en büyük tehlikeyi oluşturuyordu. Hiçbirine katılamıyordu. Bu da bir ırk sorunuydu. Onlara karşı koymaksa çılgınlık demekti. Önemli olan cesur diye nam salmak değil, hayatta kalmaktı. Ama adını korkağa da çıkaramazdı çünkü o zaman ona eziyet etmekten zevk alırlardı. Yediği birkaç dayak, tek başına dövüşen kahramanların sadece filmlerde gelip gittiklerine, işini kurnazlıkla yürütmeyi öğrenmesi, dikkati çekmemesi, zayıf yanlarından avantaj sağlayıp kavgalardan kaçınmak için düşmanı iyi tanıması gerektiğini anlamasına yetmişti. Çünkü pragmatist düşünceli Peder Lara Guibel'in de dediği gibi, Tanrı iyilere ancak kötülerden fazla oldukları zaman yardım ediyordu. Morales'lerin evi Gregory için evin oğlu gibi her saat kapıyı çalıp girebildiği gerçek bir yuvaya dönüşmüştü. O çocuk kargaşası içinde bir çocuk daha olmuş fark etmiyordu. O kadar ki Inmaculada kendisi bile dalgınlıkla ondan öyle sarışın bir çocuğun nasıl çıkabildiğini merak ediyordu. Bu klanın içinde hiç kimse yalnızlıktan ya da can sıkıntısından yakınmıyordu. Her şey paylaşılıyordu. Hayatın dertlerinden evdeki tek banyoya kadar. En önemsiz şeyler için bağıra çağıra tartışılıyordu da. Önemli konular 1000 yıllık bir onur yasası uyarınca en büyük aile sırrı olarak saklanıyordu. Babanın otoritesi tartışılmazdı. Herhangi biri onun bu otoritesini sarsmaya kalktığında bu evin erkeği benim diye kükrerdi Pedro Morales. Ama ailenin gerçek reisi Inmaculada'ydı. Kimse doğrudan doğruya babaya yönelmez, annenin bürokrasisinden geçmeyi yeğlerdi. Inmaculada başkalarının önünde kocasını zıt gitmezdi ama ne yapar eder kendi bildiğini okurdu. Büyük oğlu ilk kez züppe bir kılıkla çıka geldiğinde Pedro Morales onu kayışıyla bir güzel dövüp sokağa atmıştı. Çocuk herhangi bir Amerikalının aldığının yarısına kadar onun iki katı çalışmaktan bıkmış, cebinde bahislerde kazandığından ve annesinin gizli gizli verdiklerinden başka parası olmaksızın günün büyük bölümünü arkadaşlarıyla birlikte berbat kahvehanelerde ve barlarda geçirir olmuştu. Karısıyla tartışmaya girmemek için Pedro Morales durumu olabildiğince görmezden gelmişti ama bir yanağında bir gözyaşı dövmesiyle züppeler gibi süslü püslü giyinmiş bir halde karşısına çıkınca eşek sudan gelinceye kadar dövdü onu. O gece herkes yataklarına çekildiğinde Inmaculada'nın kocasının direncini yumuşatmaya çalışan mırıltısı duyuldu saatler boyunca. Ertesi gün oğlunu aramaya çıkan Pedro, onu bir süre aramış, bir köşede durmuş, yoldan geçen kadınlara laf atarken bulunca, kolundan tuttuğu gibi kendi garajına götürerek o züppe giysilerini ite kaka üzerinden çıkarmış, yağlı bir pantolon giydirerek yıllar boyu sabahtan akşama kadar çalışmaya zorlamıştı onu. Ta ki çevrenin en iyi ustası olana ve kendi tamirhanesini açana kadar. Pedro Morales yarım yüzyılı arkasında bırakınca artık evli, üç çocuklu ve kentin varoşlarında kendi evinin sahibi olan oğlu, babasına doğum günü hediyesi olarak yanağındaki gözyaşını sildirmiş, asilik döneminden kalan tek anı yüzünde kalan yara izi olmuştu. Inmaculada ailesindeki erkeklere bir köle gibi çalışıp bakmakla geçiriyordu ömrünü. Genç kızken aynı şeyi babası ve erkek kardeşleri için yapmıştı, daha sonra da kendi kocası ve çocukları için. Tamirhaneyi erkenden açması gereken Pedro'ya doyurucu bir kahvaltı hazırlayabilmek için şafakla birlikte kalkardı. Onun sofrasında hiçbir zaman bayat gözleme bulunmazdı, şanına yaraşmazdı bu. Günün geri kalanı, mükemmel ve birbirinden farklı üç öğün yemeğin hazırlanması da dahil olmak üzere bin bir türlü nankör ev işiyle geçiriyordu. Erkeklerin her zaman çeşitli ve çok bol porsiyonlarla beslenmeleri gerektiğine inanırdı. Yerleri fırçalamak, şilteleri silkelemek ya da motor yağından kas katı kesilmiş tamirhane tulumunu elde çitileyerek yıkamak için güçlü kuvvetli kocaman adamlar olan dört çocuğundan yardım istemek aklından bile geçmemişti. Buna karşılık iki kızını erkeklere hizmet etmeye zorlardı çünkü bunun görevleri olduğuna inanıyordu. Tanrı bizim kadın olarak doğmamızı istemiş, kör talih, kaderimiz çalışmak ve acı çekmek derdi pragmatik bir edayla, kendine en küçük bir acıma belirtisi göstermeden. O yıllarda bile Carmen Morales, Gregory Reese'in yaşamındaki acılar için bir merhem, kafası karıştığı anlarda bir ışıktı. Tıpkı gelecekte de her zaman olacağı gibi. Kız, yorulmak bilmez ve becerikli haliyle yerinde duramaz bir sincaba andırıyor, parlak pratik zekası sayesinde kadınların konumu hakkında çok belirgin fikirleri olan babasıyla çatışmadan sıkı aile geleneklerinden kaçınabiliyordu. Babasına göre kadınlar sessiz olmalı ve evde oturmalıydılar. Yoksa iki kızı da dahil olmak üzere en ufak bir başkaldırıya kötekle karşılık vermekten çekinmezdi. Carmen onun gözdesiydi ama onu da Zacatecas'taki köyünde bıraktığı uysal kızlarınkinden farklı bir yazgı beklemiyordu. Buna karşılık ölçüsüz umutlar bağladığı dört erkek çocuğunun eğitimi için soluk almadan çalışıyor, onları mütevazı büyük babalarından ve kendisinden çok üstün mevkilerde görmek istiyordu. Bitmez tükenmez bir inatçılıkla öğüt ve ceza verip iyi örnek olarak aileyi bir arada tutmayı, oğullarını alkolden ve suç işlemekten korumayı, liseyi bitirmeye zorlayıp çeşitli işlere yönlendirmeyi başarmıştı. Vietnam'da ölen Juan Jose'nin dışında hepsi de belli bir başarıya ulaşmışlardı. Ömrünün son günlerinde tek kelime İspanyolca bilmeyen torunlarıyla çevrili olan Pedro Morales, onca çoluk çocuğu için kendi kendini kutluyor, hiçbirinin milyoner ya da ünlü olamadıklarını söyleyerek şaka etmesine rağmen bu klanın temel direği olmaktan gurur duyuyordu. Carmen'in hem milyoner hem de ünlü olmayı başarmasına ramak kalmıştı ama babası onun becerilerini hiçbir zaman başkalarının yanında kabullenmemişti. Bu, onun maçoluk ilkelerinden ödün vermek anlamına gelirdi. İki kızını sırf eğitim zorunluluğu olduğu için okula göndermişti. Ayrıca onları kara cahil bırakmaya da gönlü razı olmamıştı ama onlardan derslerini fazla ciddiye almalarını değil, ev işlerini öğrenip annelerine yardım etmelerini, namuslu bir genç kız için tek meta olan bekaretlerini evlenecekleri güne kadar korumalarını bekliyordu. ''Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ehlileştirilmiş vahşi hayvanları olan bir sirkte çalışmak istiyorum. Bir de çok yüksek bir trapezi olsun. Tepe üstü sallanıp herkese donumu göstereyim.'' diye Gregory'ye gizlice fısıldıyordu karda. ''Benim kızlarım ya iyi anne ya da iyi eş olacaklar. Ya da manastıra gidecekler.'' diye çalım satıyordu Pedro Morales. Biri gelip de daha liseyi bitirmeden gebe kalan bekar bir kızdan söz edince. İyi kocalar bulsunlar kutsal Aziz Antonio diye yalvarıyordu Inmaculada Morales. İddiasız ricalarına kulak vermeye zorlamak için Aziz'in heykelini baş aşağı asarak. Ona kalırsa kızlarının ikisi de rahibeliği seçecek yaratılışta değillerdi ve onların evlenmeden gönül eğlendirip mezarlıkta prezervatif attıkları bırakan o sürtükler gibi davrandıklarını görme faciasını aklına bile getirmek istemiyordu. Ama bütün bunlar çok sonraları oldu. İlkokul dönemlerinde Carmen ile Gregory kardeşlik anlaşması yaptıklarında bu sorunlar henüz ortada değildi ve hiç kimse onların baş başa oynamalarını engelleyecek namus tartışmalarına girmiyordu. Onları birlikte görmeye öylesine alışmışlardı ki daha sonraları iki arkadaş ergenlik çağına eriştiklerinde Moralesler, Carmen'e eşlik etmesi için Gregory'ye kendi oğullarından daha fazla güvenir olmuşlardı. Kız bir partiye gitmek için izin istediğinde ilk yaptıkları o da gidiyor mu diye sormak oluyordu. Gidiyorsa ana baba kendilerini güvende hissediyorlardı. Daha ilk günden onu kayıtsız şartsız yanlarına kabul etmişler, daha sonraki yıllarda her türlü mantık ve deneyim kurallarına aykırı olarak çocukların duygularının saflığına inanıp komşularının kaçınılmaz dedikodularına kulak asmamışlardı. 13 yıl sonra Gregory o kenti bir daha dönmemek üzere terk ettiğinde içinden hiç atamadığı tek özlem Moraleslerin yuvası olmuştu. Gregory'nin boya sandığında siyah, kahverengi, sarı ve koyu kırmızı ayakkabı boyası vardı da onlar kadar moda olan gri ya da lacivert deri için renksiz cila ve süet boyası yoktu. İş malzemesini tamamlamak için para biriktirmeye niyetlenmişti. Ama piyasaya yeni bir film gelir gelmez niyetini bozuyordu. Sinema onun gizli düşkünlüğüydü. Karanlıkta gürültücü bir çağın çocuktan biri oluyordu. Meksika filmleri oynatan mahalle sinemasının hiçbir seansını kaçırmaz, cumartesileri de Juan Jose ve Carmen'le birlikte Amerikan dizi filmlerini görmeye kent merkezine giderdi. Gösteri, kötü adamın fitilini tutuşturduğu dinamit dolu bir ahırda kahramanın elleri ve ayakları bağlı olarak görünmesiyle sona erer, en heyecanlı anda ekran karararak bir ses filmin devamını gelecek cumartesi seyretmeye davet ederdi onları. Gregory bazen kendini öyle mutsuz hissediyordu ki ölmek istiyordu ama kahramanının o tuzaktan nasıl bir numara çevirip kurtulabildiğini öğrenmeden bu dünyadan göçmenin olanaksızlığı içerisinde kendini öldürmeyi bir sonraki haftaya erteliyordu. Kahraman her defasında da kurtuluyordu. Alevler arasından sürüne sürüne geçip kafasında şapkası ve tertemiz giysileriyle yara almadan dışarı çıkabilmesi gerçekten şaşırtıcıydı. Film Gregory'yi başka bir aleme götürüyordu. 1-2 saat boyunca Zorro ya da yalnız kovboy oluyor, tüm hayalleri gerçekleşiyor, bir sihir gücüyle iyi adam, bütün yara bereleri iyileşiyor, iplerden ve tuzaklardan kurtuluyor, kendi becerileriyle düşmanlarını yeniyor ve sonunda kız ona kalıyordu. O ikisi ön planda öpüşürlerken arkalarında güneş ya da ay parıldıyor, yaylı ve nefesli çalgılardan bir orkestra baygın bir müzik çalıyordu. Orada kaygılanacağı hiçbir şey yoktu. Sinema onun mahallesi gibi değildi. Filmlerde sadece hoş sürprizler oluyor, kötü adam iyiye her zaman yeniliyor ve suçlarının cezasını canıyla ya da hapiste ödüyordu. Ara sıra pişmanlık gösteriyor, kaçınılmaz bir aşağılanmadan sonra hatalarını kabul ediyor, genellikle trompet ve timballerin çaldığı bir ibret müziği eşliğinde uzaklaşıyordu. Gregory hayatın güzel olduğunu hissediyordu. Onun gibi birinin günün birinde başkan olabileceği özgürlükler ülkesi ve korkusuzların yuvası Amerika'da bütün sorun kalbini temiz tutup Tanrı'yı ve annesini sevmek, tek bir sevgiliye ömür boyu sadık kalmak, yasalara saygılı olmak, kimsesizlere arka çıkmak ve paraya önem vermemekti. Çünkü kahramanlar hiçbir zaman karşılık beklemiyorlardı. Kafasındaki belirsizlikler bu harikulade siyah beyaz dünya içinde yok olup gidiyordu. Sinemadan hayatla barışık, birkaç dakika süren sevgi dolu niyetlerle dop dolu olarak çıkıyor, sokağın vurduğu darbeyle gerçeklik duygusunu yeniden kazanıyordu. Olga filmlerin evden pek az uzaklıktaki Hollywood'da yapıldığını ve her şeyin koskoca bir yalandan başka bir şey olmadığını, gerçek olan tek şeyin müzikal komedilerdeki danslarla şarkılar, geri kalanınınsa kamera hileleri olduğunu ona anlatmakta gecikmemişti ama çocuk onun bu açıklamalarına kulak asmadı. Bürolar, barlar ve küçük işyerlerinin bulunduğu evine uzak bir bölgede çalışıyordu. Etkinlik alanı olan 5 blokluk bu bölgeyi her iki yöne doğru gezerek mütevazi hizmetlerini sunuyor, gözlerini yerden kaldırmadan insanların kendi Latin komşularınınkiler kadar yıpranmış ve deforme olmuş ayakkabılarını seyrediyordu. Oralarda da rugan makosenler, gümüş perçinli botlar ya da boyanmaları son derece güç iki renkli ayakkabılar giyen birkaç kaçakçıyla çete üyesi dışında kimse yeni ayakkabı giymiyordu. İnsanların yüzlerini, yürüyüş biçimlerinden ve ayakkabılarından tahmin ediyordu. İspanyol asıllılar topuklu kırmızı ayakkabılar giyiyorlar, zencilerle melezler uçları sivri sarı ayakkabılara lağbet ediyorlardı. Çinlilerin ayakları küçüktü, beyazların ayakkabılarının uçları kalkık, topukları yenmiş oluyordu. Boyamak kolaydı, asıl çetin olan 10 sent ödeyip ayakkabısının görünümü için 5 dakika ayırmaya hazır müşteriler bulmaktı. Ayakkabılarınız parlak, işleriniz kıyak diye avaz avaz bağırıyordu sesi kısılana kadar ama ona kulak asan pek azdı. Şansı yaver giderse bütün bir öğleden sonra bir çekimlik marihuanaya eşdeğerde 50 sent kazanabiliyordu. Bu otu içtiği ender zamanlarda midesini alt üst edip kafasının içini davul gibi güm güm öttüren bu pis şeyin bedelini karşılamak için onca saat ayakkabı cilalamaya değmeyeceğini hesaplamıştı ama başkalarının yanında aptal yerine konmamak için herkesin yeminle söylediği gibi içince göklerde uçuyormuş pozuna geçiyordu. Ülkelerindeki tarlalarda ayrık otu gibi büyüdüğünü görmüş olan Meksikalılar için bu sadece bir ottu. Oysa gringolar için bunu içmek bir erkeklik belirtisiydi. Onları taklit etmek ve sarışın kızları etkilemek için mahalledeki çocuklar hevesle kullanıyorlardı bu otu. Marihuana'yı içmeyi pek becerememesi yüzünden ayrıca kendine hava vermek için Gregory sinemalardaki kötü adamları taklit ederek dudaklarına yapışık bir sigarayla dolaşma alışkanlığını edinmişti. Bu konuda öyle uzmanlaşmıştı ki sigarayı düşürmeden konuşabiliyor ve çiklet çiğneyebiliyordu. Arkadaşlarının önünde maço pozuna girmek gerektiğinde de evde kendi yaptığı bir pipoyu çıkararak kendi buluşu olan bir karışımla dolduruyordu. Sokaklardan toplanmış sigara izmaritleri, biraz testere talaşı, bir de söylentiye bakılırsa insanı bilinen herhangi bir uyuşturucu kadar uyuşturan dövülmüş aspirin. Cumartesileri bütün gün çalışıp ve genelde $1 fazla kazanıyordu. Bunu tamamına yakını annesine vererek kendisine o haftaki sinema için sadece 10 sent, bazen de Çin'deki misyonerlerin yardım sandığı için bir 5 sent daha ayırıyordu. $5 bir araya getirebilirse peder ona Çinli bir kız çocuğu evlat edinme sertifikası veriyordu ama asıl hoş olan $10 biriktirmekti. Bu parayla bir erkek çocuğu evlat edinmeye hak kazanıyordu. Gregory kumbaraya atmak için elinde 5 sentiyle geldiğinde rahip Allah senden razı olsun diyordu. Bir keresinde de Allah sadece ondan razı olmakla kalmamış, aynı zamanda onun bulması için mezarlığa içinde $15 bulunan bir cüzdan bırakarak onu ödüllendirmişti bile. Orası akşam olurken gizli aşıkların rağbet ettikleri bir yerdi. Sevişme pozisyonlarının bu heyecanlı gösterisini kaçırmayan çocukların gözetlemeleri altında çiftler istedikleri gibi gönül eğlendirmek için mezarların arasına saklanıyorlardı. Ay ne korkunç, burada ruhlar dolaşıyor diye ağlaşıyorlardı kadınlar. Kendilerini merakla gözleyenlerin bastırmaya çalıştıkları gülüşmelerin ruhların fısıltıları sanarak ama yine de mezar taşlarıyla haçların arasında yuvarlanmak üzere eteklerini kaldırmalarına izin veriyorlardı. Bizim mezarlığımız kenttekilerin en iyisi, misyonerlerinkinden ve Hollywood artistlerinkinden çok daha güzel, onlarınkinde sadece çim ve ağaçlar var. Kabristandan çok golf alanına benziyor, ölülere eşlik eden tek bir heykel bile olmaması nerede görülmüş diye fikir yürütüyordu Inmaculada Morales. Gerçi aslında anıt mezarlarla taştan heykelleri sadece zenginler yaptırabiliyorlardı. Göçmenlerin ise üzerinde basit bir yazı bulunan bir mezar taşına paraları güç bela yetiyordu. Kasım ayında Ölüler Günü kutlamaları için Meksikalılar cenazelerini köye geri gönderemedikleri akrabalarının mezarlarını ziyaret ederek onlara müzik, kağıttan çiçekler ve tatlılar sunuyorlardı. Sabahın daha ilk saatlerinde Meksika halk şarkıları, gitar sesleri ve kadeh tokuşturmaları duyuluyor, akşam hava kararırken toprağa tekila dökerek içki sundukları araftaki ruhlar da dahil olmak üzere hepsi kafayı bulmuş oluyordu. Reeslerin çocukları kabristana Olga ile birlikte gidiyorlar, babalarının mezarı üzerinde yemeleri için Olga onlara şekerden kuru kafalar ve iskeletler alıyordu. Nora onlarla gitmeyip evde kalır, bu pagan kutlamalarının hoşuna gitmediğini söyler, cümbüş yapıp kusur işlemek için iyi bir bahane derdi. Ama Gregory asıl nedenin Olga ile karşılaşmaktan kaçınma isteği olduğundan kuşkulanıyordu. Ya da belki kocasının gömülmüş olduğunu yadsıyordu. Onun gözünde Charles Reyes, sonsuz düzenin kapsamındaki bir başka çevrede bulunuyordu. İçinde $15 bulunan cüzdan birkaç çalının altına gizlenmişti. Gregory, deliklere pusu kuran örümcekleri arayarak dolaşıyordu. O dönemlerde böcek avlamak için örümcekler tarafından örülmüş harikulade tuzaklar ve 100 kadar minicik hayvanı koyduğu kağıt torbalar, çiftlerin ağır ağır sallanmalarından ve anlaşılmaz inlemelerinden daha ilginç geliyordu ona. Ayrıca oralarda bulduğu ve şişirildiğinde uzun sosis biçimi alan beyaz lastikten balonları da topluyordu. Bir örümcek deliğinin üzerinde tam eğildiği sırada görmüştü cüzdanı. Yüreğinin hop edip şakaklarının attığını hissetti. O zamana kadar değerli hiçbir şey bulmamıştı ve bunun ilahi bir armağan mı yoksa şeytanın dürtmesi mi olduğunu bilemiyordu. Yalnız olduğundan emin olmak için çevresine bir göz attı. Cüzdanı alelacele kaparak hazinesini gözden geçirmek üzere koşup bir anıt mezarın ardına saklandı. Titreyen elleriyle cüzdanı açarak 3 tane yepyeni $5 banknot çıkardı. Bu kadar parayı bir arada ömründe hiç görmemişti. Peder Lara Guibel'i düşündü. Tanrı'nın parayı oraya onu denemek için koyduğunu söyleyecekti. ganimeti kendine mi alıyor yoksa bir defada iki çocuk birden evlat edinmek için misyonerlerin kumbarasına mı atıyor anlamak için. Her iki cinsten de birer Çinli alabilecek kadar zengin hiç kimse yoktu okulda. Bu ona ün kazandıracaktı. Ancak bir bisikletin ta uzaklardaki ve nasıl olsa hiçbir zaman tanıyamayacağı doğulu iki bebekten çok daha kullanışlı olacağı sonucuna vardı. Aylardan beri göz koymuştu o bisikleti. Olga'nın bir komşusu 20 dolara satmayı önermişti ona. Bu aşırı yüksek bir fiyattı ama banknotları görünce baştan çıkacağını umuyordu. Pek ilkel ve kırık dökük bir aletti ama hala bilinebilir durumdaydı. Ömrü en olmadık işlerle geçmiş rezil bir yerliye aitti. Gregory'nin ondan ödü kopuyordu çünkü türlü bahanelerle onu bir garaja götürüp elini pantolonunun içine sokmaya kalkışıyordu. Bu yüzden Olga'nın da kendisiyle birlikte gelmesini istedi. "Parayı gösterme, ağzını da açma. Bırak işi ben halledeyim," demişti Olga. Öyle güzel pazarlık etmişti ki bisikleti 12 dolar ve nazara karşı bir muskaya satın aldı. Kalan 3 doları annene verirsin duydun mu diye tembih etmişti ayrılırken. Hevesle yolun ortasında pedal çevirmeye koyulunca aksi yönden gelmekte olan bir meşrubat kamyonunu görmedi ve burun buruna çarpıştılar. Bir mucize eseri olarak çarpışmada ona bir şey olmadı ama bisikletten geriye ancak birkaç çarpık demir parçasıyla tekerlek telleri kalmıştı. Kamyonun şoförü lanet okuyarak inip onu gömleğinden yakaladı, ayağa kaldırıp toz bezi gibi silkeledi ve avutmak için elinde bir dolar sıkıştırıp hemen başından savdı. ''Dua et ki sokak ortasında ağzı açık dolaşmaktan seni hapse attırmıyorum, lanet çocuk!'' diye de homurdandı adam, kurbanından daha korkmuş bir halde. ''Ömrümde senin kadar aptalını görmedim. Adamdan hiç değilse 2 dolar koparmalıydın!'' diye onu payladı Judy, olan biteni öğrendiğinde. ''Söz dinlemezsen böyle olur. Sana 1000 kere söyledim mezarlığa gitme diye. Haydan gelen para huya gider.'' diye yorumda bulundu Nora Reis. Bir yandan da dizleriyle dirseklerindeki sıyrıklara viski sürerken. Allah'a şükürler olsun ki hayattasın diye kucakladı onu Inmaculada Morales. Para kazanmak Gregory için bir saplantı haline gelmişti. Her işi yapmaya razıydı. Gözleme yapmak için mısır tanelerinin kabuklarını soymaya bile. Parmaklarının derisini kaldıran ve kokusu saatlerce midesini bulandıran sıkıcı bir işti bu. Daha sonra hırsızlık etme yolunu seçti ama para çalmak hiç aklına gelmedi. Onun için bir serüvendi bu. Hayatını kazanma yolu değil, bir spordu. Geceleyin okulun çitindeki bir delikten öteki içeri giriyor, büfenin damına tırmanıp teneke levhalardan birini kaldırıyor ve dondurma yürütmek için usulca içeri kayıveriyordu. Kendisine 2-3 tane alıyor, bir tane de Carmen'e götürüyordu. Bu gece gezeleri onda heyecan ve suçluluk karışımı bir duygu yaratıyordu. Annesinin onu zorla benimsettiği o keskin dürüstlük kuralları kafasının içinde sürekli dönüp duruyordu. Kendini yoldan çıkmış hissediyordu ama annesine karşı gelmiş olmaktan pek o kadar değil de büfenin sahibi iyi yürekli ihtiyar kadın öteki çocukların arasında onu kayırıp tatlı bir şey ikram etmeye her zaman hazır olduğu için. Bir gece kadın bir şey almak için büfeye geri gelmişti. Kapıyı açıp kaçmasına fırsat kalmadan ışığı yakarak elinde suçun kanıtıyla yakalayıverdi onu. Öylece donup kalmıştı. O arada kadın da sızlanıp duruyordu. ''Bunu bana nasıl yaparsın? Ben ki sana o kadar iyi davrandım.'' diye. Gregory ağlamaya başlayarak ondan özür diliyor, bütün çaldıklarının parasını ödeyeceğine yeminler ediyordu. ''Ne? Demek bu ilk kez olmuyor ha? Bunun üzerine bizimki 16 dolar dondurma borcu olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. O günden sonra oraya sadece borcunu sildirmek için yaklaşır olmuş ve kısa sürede de ödemişti.'' Gerçi kadın onu affetmişti ama artık kendini onun yanında rahat hissedemez olmuştu. Ordudan artan malların satıldığı dükkanda şansı bu kadar yaver gitmemişti. Savaştan kalma ve hiçbir işine yaramayan döküntüleri aşırıyordu oradan. Hazinelerini araç gereç odasında bir torba içinde biriktiriyordu. Mataralar, düğmeler, kasketler, hatta dükkan sahibinin onun gözetlediğini fark etmeyerek okul çantasına saklayıp götürdüğü koca bir çift postal. Bir akşam bir el feneri yürütmüş, onu gömleğinin altına sokup tam kapıya doğru giderken polis arabası gelmişti. Kaçmak olanaksızdı. Onu alıp karakola götürmüşler ve bir hücreye koymuşlardı. Esmer bir delikanlıya gaddarca indirdikleri için bir darbeyi bulunduğu yerden görebilmişti. Dehşet içinde sıranın kendisine gelmesini bekledi ama ona iyi davranmışlardı. Kendisi hakkındaki bilgileri kaydedip azarlamakla ve evinde sakladıklarını geri vermeye zorlamakla yetinmişlerdi. Neredeyse isterik bir halde bunu yapmamaları için bütün yalvarmalarına rağmen gidip Nora Reeves'i aramışlardı çünkü onu çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış olacaktı. Annesi sanki eski bir tablodan fırlamış gibi bir görüntüyle yakası dantelli mavi giysisiyle çıka gelmiş, defteri imzalayıp suçlamaları sessizce dinledikten sonra arkasında oğluyla birlikte aynı biçimde çıkıp gitmişti. ''Dua et ki beyazsın, Greg. Benim çocuklarımın renginde olsaydın görürdün gününü.'' demişti ona Immaculada Morales. Olanları öğrendiğinde. Nora o kadar utanmıştı ki haftalar boyunca ağzından tek söz çıkmadı ve sonunda konuştuğunda kalkıp yıkanmasını, babasının cenazesinde giydiği ve artık ona adam akıllı dar gelen tek giysisini giymesini söyledi. Çünkü önemli bir iş için sokağa çıkacaklardı. Elinden tutup rahibelerin yetimhanesine götürerek baş rahibeye onu kabul etmeleri için yalvardı. Çünkü bu kötü huylu evladı büyütecek güçte hissetmiyordu kendini. Annesinin arkasında ayakta durup gözlerini kendi ayakkabılarına dikmiş, gözyaşları sel gibi akarken ''Ağlamayacağım, ağlamayacağım'' diye mırıldanıp duran Gregory, onu orada bırakacak olurlarsa kilisenin kulesine tırmanıp kendini balıklama aşağı atacağına yeminler ediyordu. Ama buna gerek kalmadı çünkü rahibeler onu almayı reddettiler. Alınacak o kadar çok kimsesiz çocuk vardı ki, oysa o ailesiyle birlikte kendi evinde oturuyordu ve sosyal hizmetlerden yardım alıyordu. Bir yetimhane için gereken niteliklere sahip değildi. 4 gün sonra annesi onun eşyalarını bir torbaya doldurup otobüsle kent dışına onu evlat edinmeye hazır bir çiftçi ailesinin yanına götürdü. Mektup yazacağına söz vererek alnına kondurduğu hüzünlü bir öpücükle oğluyla vedalaştı ve arkasına dönüp bakmadan çekip gitti. O gece Gregory tek söz söylemeden ve gözlerini kaldırmadan yeni ailesiyle birlikte sofraya oturdu. Hiç kimsenin Oliver'a yemek vermeyeceğini, Carmen Morales'i bir daha göremeyeceğini ve çakısını alet odasında unuttuğunu düşünüyordu. ''Bizim tek çocuğumuz 11 yıl önce öldü.'' demişti çiftçi. ''Bizler Tanrı'ya bağlı insanlarız, çalışan insanlarız. Burada eğlenecek vakit bulamazsın. Okul, kilise ve tarlada bana yardım edeceksin. Hepsi bu. Ama yemekler iyidir ve uslu durursan sana iyi davranılır.'' ''Yarın sana süt tatlısı yaparım.'' demişti kadın da. ''Yorgun olmalısın. Eminim yatmak istersin. Sana odanı göstereyim. Oğlumuzun odasıydı. Gittiğinden beri hiç değiştirmedik.'' Gregory'nin ömründe ilk kez kendine ait bir odası vardı ve yatağı oluyordu. O zamana kadar hep bir uyku tulumu kullanmıştı. Penceresi göz alabildiğince ekili tarlalara bakan, en gerekli birkaç eşyayla döşenmiş küçük bir odaydı. Duvarlarda eski beyzbol oyuncularının ve sinemadaki modern belgesellerde görünenlerden çok farklı eski savaş uçaklarının fotoğrafları asılıydı. Hiçbir şeyi el sürmeye cesaret edemeyerek her yanı gözden geçirdi. Babasını, boğa yılanını, Olga'nın görünmez olmak için kullanılan kolyelerini, Carmen Morales'i ve süt konsantresinin iç bayıltıcı lezzetini düşündü. Bir yandan da göğsünün içinde buzdan korkunç bir yumru dolaşmaktaydı. 3-5 parça eşyasının bulunduğu torbayı kucağına alıp yatağın üzerine oturarak evdekilerin uykuya dalmasını bekledi. Sonra sessizce dışarı çıkıp kapıyı dikkatle çekti. Köpekler havladı ama onlara aldırış etmedi. Otobüsle geldiği ve bir harita gibi aklında tuttuğu aynı yoldan kente doğru yürümeye koyuldu. Bütün gece yürüdü. Sabah erkenden bitkin bir halde evinin kapısındaydı. Oliver gürültülü bir neşe içerisinde onu karşılamıştı. Kapının eşiğinde görünen Nora Reeves, oğlunun çıkınını alıp onu okşamak için öteki elini uzatmış ama sonra vazgeçip kendini tutmasıyla eli havada kalmıştı. ''Çabuk yürümeye bak.'' oldu bütün söylediği. O akşam esmişti Gregory'nin aklına. Trenle boğa güreşi yapmak. 6. ayrımın sonu, sayfa 89.